Ayrım 2. Sayfa 19. 2. Hayvanlarla büyümek. Evden kaçmadan önce hayatım, doğa, aile ve bizi hayatta tutan hayvanlarla aramızdaki bağ üzerine kuruluydu. Dünyadaki bütün çocuklarla paylaştığım ortak bir özellik olan hayvan sevgisi, o ilk çocukluk günlerime dek uzanır. Gerçekte çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey, evcil hayvanım domuz Billy'dir. Billy benim özel hazinem ve her şeyimdi. Belki de en çok onu sevmemin nedeni tıpkı benim gibi bir bebek olmasıydı. Ona gizlice bulabildiğim her yiyeceği verdim. Ta ki o sürünün en tombul ve en mutlu küçük domuzcuğu oluncaya dek. Annem sürekli neden diğerleri bir deri bir kemikken bu domuz bu kadar şişman diye sorardı. Ona büyük bir özenle baktım. Tımar ettim, besledim, onunla saatlerce konuştum. Benim Billy ile olan ilişkim Somali'deki yaşamımızın bir simgesiydi. Ailemin kaderi her gün güttüğümüz sürünün kaderiyle birbirine sıkı sıkıya bağlıydı. Hayvanlara bağımlı oluşumuz onlara olan saygımızı yansıtıyordu. Bu duygular yaptığımız her şeyde vardı. Ailemdeki her çocuk hayvan güderdi. Bu görevde yardımcı olmaya, yürümeyi öğrenir öğrenmez başlardık. Biz hayvanlarla büyüdük. Onlar iyileşince iyileştik, hastalanınca hastalandık, öldüklerinde öldük. Sığır, koyun ve domuz beslerdik. Ben küçük bilimi çok sevsem de, kuşkusuz sahip olduğumuz hayvanlar içinde en önemlileri develerimizdi. Somali'de deve efsanevidir. Dünyadaki başka hiçbir ülke Somali kadar develeriyle övünmez. Somali'de insandan çok deve vardır. Ülkemde köklü bir sözlü şiir geleneği bulunur ve bu şiirlerin çoğu deveye ilişkin dersleri nesilden nesile aktarmaya, onların kültürümüz için vazgeçilmez değerini anlatmaya adanmış şiirlerdir. Annemin bize sözleri hatırladığım kadarıyla, "Devem kötü bir adama kaçtı. Adam onu ya öldürür ya benden çalar. Şimdi yalvarıyorum, dua ediyorum. Lütfen devemi geri getir." olan bir şarkı söylediğini hatırlıyorum. Bebekliğimden beri bu hayvanların çok önemli olduğunu biliyordum. Çünkü onlar bizim toplumumuz için kesinlikle altın değerindeydiler. Onlarsız çölde yaşayamazsınız. Bir erkeğin hayatı bile develerle ölçülür. Öldürülen adamın değeri 100 devedir. Katilin kabilesi öldürülenin geride kalan ailesine 100 deve ödemek zorundadır. Aksi halde ölen adamın kabilesi ceza olarak katile saldırır. Başlık parası deve ile ödenir. Ancak günlük hayatta da develer bizi hayatta tutarlar. Evcil hayvanlardan hiçbiri çöl hayatına onun kadar uygun değildir. Bir deve haftada bir kere su ister ama susuz bir aya kadar yaşar. Bunun yanı sıra dişi deve bizi beslemek, susuzluğumuzu gidermek için bize süt verir. Develer en yüksek sıcaklıklarda bile sıvıyı tutarlar ve hayatta kalmayı başarırlar. Kıraç bölgemizde bulunan bodur çalıları, otları, çimenleri öteki çiftlik hayvanlarına bırakırlar. Biz onları çölü geçmek, eşyalarımızı taşıtmak ve borçlarımızı ödemek için beslerdik. Öteki ülkelerde aracınızı atlayıp gidebilirsiniz ama bizim yürümek dışında tek ulaşım aracımız develerimizdi. Bu hayvanın karakteri atınkine çok benzer. Deve sahibiyle yakın bir ilişki kurabilir ve başkası için yapamayacağı şeyleri onun için yapabilir. Erkekler genç develere atlayıp, bu oldukça tehlikelidir, onları binilmeye ve kervan başını izlemeye eğitilirler. Katı olmak çok önemlidir. Çünkü aksi takdirde sürücülerin zayıf olduğunu hissedecek olurlarsa onu sırtından atabilir ya da çifteleyebilirler. Çoğu Somalili gibi biz de çobanların pastoral yaşam tarzını sürdürüyorduk. Daima hayatta kalma mücadelesi versek de büyük deve, sığır, koyun ve domuz sürülerimiz bizi ülke standartlarına göre zengin kılıyordu. Geleneklere göre erkek kardeşlerim genellikle büyükbaş hayvanları, deve ve sığırları, kızlar da daha küçüklerini güderdi. Göçebe olduğumuzdan sürekli dolaşır, asla aynı yerde 3-4 haftadan fazla kalmazdık. Bu daimi yer değişikliği hayvanlarımıza bakmak gereksiniminden kaynaklanıyordu. Onları hayatta tutmak için yiyecek ve su arıyorduk. Ve kuru Somali ikliminde bu ihtiyaçları karşılamak hiç de kolay değildi. Evimiz otlardan örülmüş bir kulübeydi ve portatif olduğundan çadırla aynı işi görüyordu. Tahta sırıklardan bir çerçeve yapardık. Sonra annem otlardan hasır dokur, biz de onu yaklaşık 2 metre çapında bir çatı oluşturmak için dalların etrafına çevrelerdik. Ayrılma vakti geldiğinde kulübeyi söker, sırıkları ve hasırı sahip olduğumuz öteki 3-5 parça eşya ile birlikte develerimizin sırtına koyardık. Onlar inanılmaz derecede güçlü hayvanlardır. Bebekler ve küçük çocuklar develerin üstünde giderken ötekilerimiz bir sonraki evimize doğru hayvanları güderek onların yanında ilerlerdik. Sulak ve yeşil otlaklı bir yer bulduğumuzda kampımızı yeniden kurardık. Kulübe, bebeklere barınak, öğlen güneşinden korunak ve taze sütü depolama yeri sağlardı. Geceleri kabilenin öteki üyeleri bir hasırın üstünde birbirlerine sokulup sarılmış olan çocuklarla birlikte dışarıda yıldızların altında uyurduk. Güneş battıktan sonra çöl soğuk olurdu. Her çocuk için bir battaniyemiz yoktu ve yiyeceğimizin de az olması nedeniyle ısınmak için bedenlerimizin ısısını kullanırdık. Babam ailenin koruyucusu, muhafız olarak bir kenarda uyurdu. Sabah güneşle birlikte uyanırdık. İlk işimiz sürüyü tuttuğumuz ağla gidip onları sağmak olurdu. Nereye gidersek gidelim, gece sürüden kaçmalarına engel olmak için fidan keserek hayvanlara ağıl yapardık. Bebek hayvanlar tüm sütü içmesinler diye annelerinden ayrı bir ağılda tutulurdu. Benim ödevlerimden biri de inekleri sağıp yağ için taze süt almaktı. Ama buzağılar için yeteri kadarında bırakmak durumundaydım. Sağma işleminden sonra buzağıları içeri alıp emmelerine izin verirdik. Sonra içindeki C vitamininden dolayı öteki hayvanların sütünden daha besleyici olan deve sütüyle kahvaltımızı ederdik. Bölgemiz tahıl yetiştirmeye yetecek suyu olmayan kurak bir bölgeydi. Bu yüzden de sebze ya da ekmeğimiz yoktu. Bazen bitkilerin izini sürmek için iri Afrika yaban domuzunu takip ederdik. Bu hayvanlar yenebilir kökleri koklar, toynaklarıyla kazıp çıkararak uzun burunlarını uzatıp kendilerine ziyafet çekerler. Ailem bu köklerden bir kısmını eve getirerek onların cömert ikramlarını paylaşırdı. Hayvanları eti için kesmeyi savurganlık olarak görür, sadece acil durumlarda ya da düğün gibi özel olaylarda buna başvururduk. Bizim için hayvanlar öldürüp yiyemeyeceğimiz kadar değerliydi. Biz onları sütleri ve ihtiyacımız olanları alabilmek için besliyorduk. Günlük gıda olarak sabah kahvaltısında ve yine akşam yemeğinde deve sütümüz vardı. Bazen herkese yetecek kadar olmazdı. Bu yüzden önce küçük çocukları, sonra daha büyükleri beslerdik. Annem herkes yiyinceye dek tek yudum almazdı. Aslında onu yerken gördüğümü bile hatırlamıyorum. Ama eğer akşam yemekte hiçbir şeyimiz olmazsa, bu önemli bir sorun ve panik yapılacak bir durum olarak algılanmazdı. Ağlamaya, sızlanmaya gerek yoktu. Küçük bebekler ağlayabilirdi ama daha büyük olanlar kuralları bilir ve hemen uyurlardı. Neşemizi korumaya, sakin ve sessiz kalmaya çalışır ve yarın Tanrı'nın isteğiyle bir çıkış yolu bulacağımızı umardık. İnşallah sözcüğü bizim felsefemiz haline gelmişti. Biz, yaşamlarımızın doğanın güçlerine bağlı olduğunu ve bu güçleri bizim değil, Tanrı'nın kontrol ettiğini bilirdik. Bizim için en büyük ikram, dünyanın başka yerlerindeki insanlar için bu belki bir tatil ziyafetidir. Babamın eve bir torba pirinçle dönmesiydi. Sonra annemin ördüğü sepette inek sütünü çalkalayarak yaptığımız tereyağını kullanırdık. Arada sırada Somali'nin sulak bölgelerinde yetişen mısıra karşılık bir domuza satar, mısırı öğütür, ya lapa yapar ya da ateşte patlatırdık. Çevrede başka aileler olduğundaysa sahip olduklarımızı paylaşırdık. Eğer birimizin biraz yiyeceği varsa, hurma veya bitki kökü ya da eti için bir hayvan öldürülmüşse onu pişirir paylaşırdık. Çoğu zaman ayrı ayrı yaşasak da bir veya iki aile birlikte seyahat ettiğimiz ve büyük bir toplumun parçası olduğumuz için sahip olduklarımızı bölüşürdük. Pratik açıdan bakıldığında ise buzdolabı olmadığından et ve öteki taze yiyeceklerin hemen tüketilmesi gerekiyordu. Her sabah kahvaltıdan sonra hayvanlar ağıllarından çıkarılırdı. 6 yaşına geldiğimde 60-70 kadar koyun ve domuz sürüsünü çölde otlamaya götürmekten sorumluydum. Elime uzun sopamı alıp küçük şarkılarla sürüyü tek başıma güderdim. Sürüden birisi ayrılırsa onu sürüye katmak için o değneği kullanırdım. Gitmeye gönüllü olurlardı çünkü ağıldan dışarı çıkmanın yemek vaktinin gelmesi demek olduğunu biliyorlardı. Çok erken yola koyulmak, taze su ve bol otun olduğu en iyi otlağı bulmak için önemliydi. Her gün öteki çobanlara galip gelmek için çarçabuk su arardım. Aksi takdirde onların hayvanları var olan azıcık suyu da tüketirdi. Bu olmasa da güneş kızgınlaştıkça kuruyan toprak suyun hepsini emerdi. Hayvanların olabildiğince su içtiklerinden emin olurdum. Çünkü başka bir su kaynağı bulmamız bir haftayı bulabilirdi. Belki de iki yahut da üç, kim bilir. Bazen kuraklık zamanlarında en acı şey tüm hayvanların ölüşünü izlemek olurdu. Her gün su arayarak daha uzaklara giderdik. Sürü yol kat etmeye çalışırdı. Fakat sonunda kımıldayamayacak duruma gelirlerdi. Onlar bu duruma geldiklerinde siz dünyanın en büyük çaresizliğini yaşarsınız. Çünkü bunun son olduğunu, yapabileceğiniz hiçbir şey olmadığını bilirsiniz. Somali'de otlaklar kimsenin malı değildir. Dolayısıyla kurnaz olup domuzlarım ve koyunlarım için bitkilerle dolu alanları keşfetmek bana düşüyordu. Hayatta kalma içgüdüm yağmurun izlerini bulmak için bilenmişti. Gökyüzünde bulutları incelerdim. Öteki duyularım da bu işe katılırdı. Zira özel bir koku ya da havadaki belli bir his yağmurun habercisi olurdu. Hayvanlar otlarken ben Afrika'nın her yerinde bulunan yırtıcı hayvanlara karşı bekçilik ederdim. Sırtlanlar sinsice yaklaşıp sürüden ayrılmış olan koyun ya da kuzuları kaparlardı. Bir de endişelenecek aslanlar ve vahşi köpekler vardı. Bunlar gruplar halinde dolaşırlardı. Oysa ben tek başımaydım. Gökyüzünü gözleyerek dikkatle karanlık basmadan önce eve dönmek için ne kadar gideceğimi hesaplardım. Ama çoğu kez yanlış hesap ederdim ve sorun işte o zaman başlardı. Karanlıkta el yordamıyla eve gitmek için uğraşırken her an sırtlanlar saldırabilirdi. Çünkü benim onları göremediğimi bilirlerdi. Birine vururken bir öteki arkamdan yaklaşabilirdi. Ben bir taraftan kaçarken ötekisi bakmadığım yönden önüme çıkabilirdi. Sırtlanlar yırtıcı hayvanlar arasında en kötü olanlarıydı. Çünkü acımasızdılar. İstediklerini elde edinceye kadar asla vazgeçmezlerdi. Her akşam eve ulaşıp hayvanları ağıla soktuğumda kayıp olup olmadığını görmek için defalarca onları sayardım. Yine bir gece sürümle eve döndüm ve domuzları sayarken birinin eksik olduğunu fark ettim. Tekrar saydım, sonra tekrar. Ansızın Billy'yi göremediğimi fark ederek telaşla domuzların arasında onu aradım. Bağırarak anneme koştum. Anne, Billy kayıp, ne yapsam? Ancak elbette çok geçti. Sırtlanların küçük şişko domuzcuğu yemiş olduklarını anlayarak ağlamaya başlayınca annem sadece başımı okşamakla yetindi. Bizlere her ne olursa olsun, kıtlık, hastalık veya savaş zamanlarında bile hayvanlarımızı koruma sorumluluğumuz devam ederdi ve bu bizim için hep öncelikliydi. Somali'de sürüp gelen politik karmaşa şehirlerde büyük problemlere neden oluyordu. Fakat biz öylesine soyutlanmış bir hayat sürüyorduk ki olup bitenlerin hiçbirini aldırmıyorduk. Sonra ben 9 yaşlarındayken büyük bir ordu bizim yakınlarımıza gelip kamp kurdu. Askerlerin tek başına yakaladıkları kızlara tecavüz ettikleriyle ilgili hikayeler duymuştuk ve ben başına böyle bir şey gelen bir kız tanıyordum. Onların Somali ordusundan ya da başka bir ordudan olmaları fark etmiyordu. Onlar bizden değillerdi, göçebe değillerdi ve biz ne pahasına olursa olsun onlardan uzak duruyorduk. Bir sabah babam develeri suya götürme işini bana vermişti. Ben de sürüyü önüme katıp yola koyuldum. Besbelli ki o gece ordu gelmiş ve yol boyunca kamp kurmuştu. Çadırları ve kamyonları göz alabildiğine uzanıyordu. Bir ağacın arkasına saklanıp üniformalı askerlerin etrafta gezinmelerini seyrettim. Öteki kızın hikayesini hatırlayarak korktum. Çevrede beni koruyacak kimse yoktu. Dolayısıyla adamlar bana her istediklerini yapmakta serbesttiler. İlk bakışta onlardan nefret ettim. Üniformalarından, kamyonlarından, silahlarından nefret ettim. Ne yaptıklarını bilmiyordum bile. Bildiğim kadarıyla Somali'yi kurtarıyorlardı. Ama yine de ben onların herhangi birinin yanında olmak istemiyordum. Ancak develerimin suya ihtiyacı vardı. Ordu kampına girmeden suya gittiğini bildiğim tek yol oldukça uzun ve sürüyle kat edemeyeceğim kadar dolambaçlıydı. Bu yüzden kamp içinden bensiz geçmeleri için onları salıvermeye karar verdim. Umduğum gibi hayvanlar doğruca askerlerin arasından geçerek suya yöneldiler. Suyun öteki tarafında develere katılıncaya dek ağaçların ve çalıların arkasına saklana saklana hızla kampın çevresinden dolaştım. Sonra gökyüzü kararınca aynı şeyi tekrarlayarak güvenle eve döndüm. Her gece güneş batımından sonra eve dönüp sürüyü ağıla soktuğumda onları sağma zamanı gelirdi. Develerin boyunlarına tahta çanlar asardık. Sağma işlemi başladığında bu çanların sesleri karanlıkta çınlamalarını dinleyen göçebeler için gerçek bir müziktir. Çanlar her zaman gün ışığı kaybolduğunda evini arayan yolcular için fener görevi görürler. Adet olan gece işlerimizi yaptığımız sırada çölün üstündeki gök kubbe kararır ve hayvanları ağıla sokma zamanının geldiğini işaret eden parlak bir gezegen belirverir. Öteki milletlerde bu Venüs, aşk gezegeni olarak bilinir. Ama benim ülkemde o gezegene koyunları saklama anlamına gelen Makal Hidbit denir. Onun gökyüzünde olduğu saatler sık sık başım belaya girer. Çünkü tan yerinin ağarmasıyla gün boyu çalışmanın ardından artık gözlerimi açık tutamaz olurdum. Alacakaranlıkta yürürken uyuyakalırdım ve domuzlar bana çarparlardı ya da süt sağarken başım öne düşüverirdi. Babam beni kestirirken yakalarsa vay halime. Babamı severim ama bazen alçağın biri olurdu. Beni iş yaparken uyur yakaladığında işimi ciddiye aldığımdan ve dikkat ettiğimden emin olmak için döverdi. Gece işlerini bitirdiğimizde deve sütünden oluşan yemeğimizi yerdik. Sonra büyük bir ateş için odun toplar, uykuya dalıncaya kadar çevresinde oturup konuşur gülüşürdük. O gecelere ait en sevdiğim Somali anılarımdır. Herkes tok ve neşeliyken annem, babam, kız ve erkek kardeşlerimle bir arada oturmak. Her zaman neşeli ve iyimser olmaya çalışırdık. Bir aradayken kimse şikayet etmez, hayıflanmaz ya da haydi ölümden bahsedelim gibi şeyler söylemezdi. Orada hayat çok çetindi. Hayatta kalmak için tüm gücümüze ihtiyacımız vardı ve olumsuz olmak bize gereken enerjiyi tüketip bitirirdi. Kasabalardan çok uzakta olsak da hiç yalnız değildim. Çünkü oyun oynayacak kız ve erkek kardeşlerim vardı. Benden büyük bir erkek ve iki kız kardeşim ve de pek çok küçük kardeşim vardı. Birbirimizi kovalar, maymun gibi ağaçlara tırmanır, kuma çizgiler çizip seksek oynar, taş toplar, kumda çukurlar kazıp mankala denen bir Afrika oyunu oynardık. Kendi tarzımızda bir oyunumuz bile vardı ama biz plastik bir top ve metal parçalar yerine bir taş atıp öteki taşları yakalayarak oynardık bu oyunu. Bu benim en favori oyunumdu. Çünkü bu oyunda oldukça iyiydim ve kardeşim Ali'yi durmadan benimle oynamaya razı etmeye çalışırdım. Çölde bir çocuk olmak başlı başına bir keyif olsa da doğanın bir parçası olmak, onu manzaralarıyla, sedalarıyla ve kokularıyla yaşamak en büyük hazdı bizim için. Aslan sürülerinin bütün gün güneşin altında, ayakları havada sırtlarının üzerinde yatıp yuvarlanarak horlamalarını seyrederdik. Yavrular birbirlerini kovalar, tıpkı bizler gibi oyunlar oynarlardı. Zürafalarla, zebralarla ve tilkilerle koşuşurduk. Bir tavşan büyüklüğündeki ama aslında fil ailesine mensup bir Afrika hayvanı olan Hirax en favorimizdi. Sabırsızlıkla oyuklarının önünde küçücük suratlarının belirmesini bekler, sonra kumlarda onları kovalardık. Bir keresinde gezinti sırasında bir deve kuşu yumurtası bulmuştum. Yavru deve kuşunun yumurtadan çıkışını görmek, sonra da onu beslemek istediğim için onu eve götürmeye karar verdim. Yumurta yaklaşık bir bowling topu büyüklüğündeydi. Kumdaki oyuğundan çıkarıp götürüyordum ki anne deve kuşu peşime düştü, beni kovaladı. İnanın deve kuşları çok hızlı hareket ederler. Saatte 40 mil hızla koşabilirler. Çarçabuk bana yetişti ve kafamı gagalamaya başladı. Kafatasımı tıpkı bir yumurta gibi kıracak sandım. Bu yüzden bebeğini yere bırakıp kaçtım. Ormanlık alanların yanında pek seyrek kamp kurardık. Ama o zamanlarda da filleri görmek hoşumuza giderdi. Çok uzaklardan gök gürültüsünü andıran seslerini duyar, oldukları yeri görebilmek için bir ağaca tırmanırdık. Aslanlar, maymunlar ve insanlar gibi filler de topluluklar halinde yaşarlar. Aralarında bir bebek varsa kuzen, amca, teyze, kardeşler, anne, her yetişkin fil bebeğe hiç kimsenin dokunmaması için ona göz kulak olurlar. Biz tüm çocuklarda ağacın tepesine dikilip saatlerce fillerin dünyasını seyreder gülerdik. Ancak ailemle yaşadığım o mutlu anlar giderek kayboldu. Ablam kaçtı. Abim şehirde okula gitti. Ailemiz ve hayat hakkındaki acı gerçekleri öğrendim. Yağmur yağmaz olmuş, hayvanlarımıza bakmak daha da güçleşmişti. Ve ben de daha ters ve hırçın olmuştum. Bunun bir nedeni bu erkek ve kız kardeşlerimin ölümüne şahit olmamdandı. Gerçekte ailemde 12 çocuk vardı ama şimdi sadece 6 çocuk kalmıştık. Annem bir ikiz dünyaya getirdi. Bebekler hemen doğumlarının ardından öldüler. Annemin 6 aylık çok güzel bir bebeği vardı. Bebek güçlü ve sağlıklıydı. Bir gün annem bana "Varis" diye seslendi. Yanına koştum ve onu bebeğin üzerine eğilmiş gördüm. Yalnızca küçük bir kız olmama rağmen bir şeylerin yanlış olduğunu görebiliyordum. Bebek iyi görünmüyordu. "Varis, koş bana deve sütü getir," diye emretti annem. Ama kıpırdayamıyordum. "Koş çabuk." Durmuş büyülenmiş gibi dehşet içinde kız kardeşime bakıyordum. "Senin neyin var?" diye bağırdı annem. Sonunda çılgın gibi koştum. Ancak döndüğümde beni neyin bekliyor olacağını biliyordum. Sütle döndüm ama bebek kas katıydı. Öldüğünü anlamıştım. Tekrar kardeşime bakınca annem suratıma sert bir tokat attı. Uzunca bir süre annem bende büyücü güçleri olduğuna ve bebeğe bakarak ölümüne sebep olduğuma inanarak bunun için beni suçladı. Benim böyle güçlerim yoktu ama erkek kardeşimin doğaüstü yetenekleri vardı. Herkes onun sıra dışı bir çocuk olduğu konusunda hemfikirdi. Ona yaşlı adam derdik. Çünkü 6 yaşlarındayken saçları tamamen beyazlaşmıştı. Oldukça zeki bir çocuktu ve çevremizdeki herkes gelip ona akıl sorardı. İnsanlar gelir ve "Yaşlı adam nerede?" diye sorarlardı. Sonra sırayla bu küçük beyaz saçlı çocuğu kucaklarına oturturlar, "Bu yıl yağmur için ne düşünüyorsun?" diye sorarlardı. Ve Tanrı şahidim, o yıllarda henüz bir çocuk olmasına rağmen asla bir çocuk gibi davranmazdı. Aynı erdemli yaşlı bir adam gibi düşünür, konuşur, oturur, kalkardı. Herkes ona saygı duysa da aynı zamanda ondan çekinirlerdi. Çünkü bizden biri olmadığı çok açıktı. Teknik olarak hala genç bir çocuk olsa da yaşlı adam tüm ömrü kısacık birkaç yıla sığdırmışçasına öldü. Hiç kimse nedenini bilmiyordu. Ama herkes ölümünün anlamlı olduğuna inanıyordu. Zira o bu dünyaya ait değildi, olamazdı da. Her büyük ailede olduğu gibi her birimizin bir rolü vardı. Benimkisi ise isyandı. Bu bana oldukça mantıklı ve savunulabilir gelen, ancak büyüklerimce, özellikle de babam tarafından edepsizlik sayılan bir dizi hareketimle kazandığım bir ündü. Bir gün küçük kardeşim Ali ve ben bir ağacın altına oturmuş deve sütlü pirinç yiyorduk. Ali kendi payını aç gözlü bir şekilde yalayıp yuttu. Ama bu bizim için nadir bir ziyafet demek olduğundan ben her lokmayı yavaş yavaş yiyordum. Yiyeceğe sahip olmak bizim için her zaman olan bir şey değildi. Hep kendiminkini her bir yudumunu zevkle, tadına vararak yerdim. Kasemde sadece birazcık pirinç ve süt kalmıştı ve ben büyük bir sabırsızlıkla onu yudumlamayı bekliyordum. Ansızın Ali kaşığını benim kaseme daldırıp en son pirinç tanesine kadar alarak son lokmamı da kaşıkladı. Düşünmeksizin yanımda duran bıçağı kapıp Ali'nin bacağına saplayarak intikamımı aldım. Ali bir çığlık attı ama bıçağı çıkarıp benim bacağımda aynı yere sapladı. Şimdi her ikimiz de yaralı bacaklarla oturuyorduk. Fakat ilk bıçaklayan ben olduğumdan suç bana kalmıştı. Bugün her ikimiz de o yemeğin benzer izlerini taşıyoruz. İlk isyankar davranışımın nedeni bir çift ayakkabıya duyduğum özlemdi. Tüm hayatım boyunca ayakkabı takıntım olmuştur. Bugün bir model olmama rağmen fazla giyeceğim yoktur. Kot pantolon, birkaç tişört ama bir dolap dolusu yüksek topuklu ayakkabılarım, sandaletlerim, tenis ayakkabılarım, kösele ayakkabılarım ve botlarım var. İronik olansa onları giyebileceğim elbiselerimin olmaması. Bir çocukken ayakkabım olmasını delicesine arzu ederdim. Ama ailemdeki çocukların bazılarının elbisesi bile yokken ayakkabı alacak paramızın olmadığı açıktı. Yine de anneminki gibi güzel deri sandaletler giymek benim hayalimdi. Bir çift rahat ayakkabı giyerek hayvanlarımı gütmeyi, kayalara ve dikenlere, yılanlara ve akreplere aldırmadan yürümeyi ne kadar arzu etmiş olduğumu bilemezsiniz. Ayaklarım hep yara bere içindeydi ve o yara izlerini hala taşırım. Bir keresinde bir diken tüm ayağıma dolaşmıştı. Bazen dikenler kendiliğinden ayağımdan çıkardı. Çölde ne doktor ne de yaraya sürebileceğimiz ilacımız vardı. Ama her şeye rağmen yürümek zorundaydık. Çünkü hayvanlarımıza bakmamız gerekiyordu. Hiç kimse ben yapamam demezdi. Her sabah çıkıp aksaya aksaya elimizden geleni yapardık. Babamın erkek kardeşlerinden biri zengin bir adamdı. Ahmet amca şehirde Galciao'da yaşardı. Ama biz onun develerine ve hayvanlarına bakardık. Ben domuzlarına bakmada onun en favori çobanıydım. Çünkü her zaman onları iyi besleyip sulayarak mükemmel bir iş çıkarır, yırtıcı hayvanlardan korumakta da elimden gelenin en iyisini yapardım. Bir gün 7 yaşlarındayken Ahmet amca bizi ziyaret ettiğinde ona "Bak, bana ayakkabı almanı istiyorum." dedim. Bana baktı ve güldü. "Pekala, pekala, tamam. Sana ayakkabı alacağım." Onun şaşırmış olduğunu biliyordum. Çünkü değil ayakkabı gibi pahalı bir şey istemek, bir kızın herhangi bir şeyi istemesi bile görülmüş şey değildi. Sonraki gelişinde babam beni onun yanına götürdü. Heyecanlıydım çünkü bugün ömrümde ilk defa ayakkabılarım olacaktı. İlk fırsatta büyük bir kararlılıkla ona, "Tamam, onları getirdin mi?" dedim. O da bana, "Evet, işte burada," diyerek bir paket uzattı. Ayakkabıları elime alıp inceledim. Bunlar plastik sandaletlerdi. Anneminkiler gibi güzel deri sandaletler değil, sarı plastik sandaletler. Buna inanamamıştım. Bunlar benim ayakkabılarımı diye haykırarak onları suratına fırlattım. Ayakkabılar kardeşinin suratına çarpınca babam sinirlenmiş gibi görünmeye çalıştı. Ama bu kez kendini tutamıyordu. Kahkahalarla gülmeye başladı. Amcam ona, "İnanamıyorum, bu çocuğu nasıl yetiştiriyorsunuz?" dedi. Amcama saldırmaya başladım. Çünkü hayal kırıklığına uğramıştım ve kızgındım. Elimle hediyesini işaret ederek "Bu boktan şey için çok çalıştım." diye bağırdım. "Bütün işleri senin için yaptım ve karşılığı bu mu? Bir çift ucuz plastik sandalet mi? Pöh! Çıplak ayakla dolaşmayı yeğlerim. Bu çöplüğü giymek yerine ayaklarım kanayıncaya dek çıplak ayakla dolaşırım." dedim. Ahmet amca bana baktı, sonra gözlerini havaya dikerek "Ah Allah'ım!" diye homurdandı. İç çekerek eğildi, sandaletlerini aldı ve eve döndü. Ancak ben bu kadar kolay pes etmemeye kararlıydım. O günden sonra her akraba, her arkadaş ya da Galcio'ya giden her yabancıyla amcama mesaj göndermeyi sürdürdüm. Varis ayakkabı istiyor. Ama ayakkabı düşümü gerçekleştirinceye dek uzun yıllar beklemek zorunda kaldım. Bu süre zarfında yine de Ahmet amcanın domuzlarını beslemeyi ve binlerce mil çıplak ayak yürüyerek ailemin sürüsünü gütmeyi sürdürdüm. Ahmet amca ile olan ayakkabı hikayesinden yıllar önce 4 yaşlarında küçük bir kızken bir gün bir misafirimiz geldi. Guban adındaki bu adam babamın iyi bir arkadaşıydı ve sık sık bizi görmeye gelirdi. Alacakaranlık çökene kadar annem ve babamla konuştu. Sonunda annem gökyüzüne bakıp Makalhitbit yıldızının göründüğünü fark ederek koyunlarını ağıla sokmanın zamanı geldi dedi. Guban, "Ah izin verin ben yapayım, varis bana yardım eder." dedi. Erkek çocukları dururken hayvanları ağıla sokmada babamın arkadaşına yardım için seçilmek kendimi önemli hissettirmişti. Guban elimden tuttu ve gidip sürüyü toplamaya başladık. Normalde vahşi bir hayvan gibi oradan oraya koşardım. Ama hava kararmaya başlamıştı ve ben de korkuyordum. Bu yüzden Guban'ın yanından ayrılmadım. Birdenbire adam ceketini çıkarıp kumların üzerine yaydı ve üstüne oturdu. Şaşkınlık içinde gözlerimi ona dikip bakarak "Neden oturuyorsun? Hava kararıyor. Hayvanları toplamamız gerek." diyerek karşı çıktım. "Zamanımız var. Bir dakikada bunu yaparız." Ceketin bir ucunda oturmuş, eliyle öteki kısmı işaret ediyordu. "Gel otur." İstemeye istemeye yanına gittim. Hikayelerden hoşlanan bir çocuk olduğum için bunun güzel bir fırsat olduğunu düşünmüştüm. "Bana hikaye anlatır mısın?" Guban tekrar ceketi işaret etti. "Eğer oturursan bir tane anlatırım." Onun yanına oturur oturmaz beni sırt üstü yatırmak için itmeye başladı. "Ben yatmak istemiyorum. Bana hikaye anlatmanı istiyorum." diye inatla ısrar ederek dik durmak için direndim. Gel gel, sertçe elleriyle omuzlarımı itti. Uzan ve yıldızları seyret. Sana hikaye anlatacağım. Başım ceketinde, ayak uçlarım soğuk kumlarda, ışıl ışıl yanan samanyoluna baktım. Gökyüzü griden siyaha dönerken koyunlar karanlıkta meleşerek etrafımızı çevrelediler. Ve ben merakla hikayeyi beklemeye başladım. Aniden Guba'nın yüzü benimle samanyolu arasına giriverdi. Bacaklarım arasına çömelerek belimi saran küçük örtüyü sıyırdı. Bundan sonra hissettiğim sert ve nemli bir şeyin vajinama baskı yaptığıydı. Önce buz kestim. Neler olduğunu anlayamamıştım. Fakat bunun kötü bir şey olduğunu biliyordum. Baskı keskin bir acıya dönüşünceye dek arttı. Annemi istiyorum. Birden içime sıcak bir sıvı aktı ve keskin bir iğrenç koku havaya yayıldı. Üzerime işedin diye korkuyla bağırdım. Fırlayıp yerimden kalktım ve örtümü bacaklarıma sürterek pis kokan sıvıyı sildim. Hayır, hayır, her şey yolunda diyerek hafifçe fısıldadı ve kolumu yakaladı. Sadece hikaye anlatmaya çalışıyordum. Elinden kurtularak anneme koştum. Guban da yakalamak için arkamdan kovaladı. Yüzünde ateşin sarı akisleri, ayakta dikilen annemi görünce koşup kollarımı bacaklarına doladım. Ne oldu Varis? Dedi annem şaşkınlık içinde. Guban soluk soluğa arkamdan yetişti. Annem ona bakıp ona ne oldu diye sordu. O kaygısızca gülerek eliyle beni işaret etti. Ah, ona bir hikaye anlatmaya uğraşıyordum, korktu. Sımsıkı bir biçimde anneme sarılmıştım. Ona babamın arkadaşının bana ne yaptığını anlatmak istedim. Ama anlatacak kelime bulamıyordum. Onun ne yaptığını bilmiyordum bile. Yanan ateş ışığında gülümseyen suratına baktım. Yıllar boyu bu yüzü defalarca görmek zorunda kalacaktım. Ve biliyordum ki sonsuza dek ondan nefret edecektim. Yüzümü bastırarak başımı annemin göğsüne dayadım. Tamam Varis, sadece bir hikaye bebeğim, gerçek değil. Sonra Guban'a dönüp koyunlar nerede diye sordu.